satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Ben Bilal Çetin, program yapımında bizlere yardımcı olan Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşım Recep Özlem'le birlikte Ankara'dan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün Satır Arası programında anayasa değişikliğini masaya yatıracağız. Çok değerli bir konuğumuz var, AK Parti Bartın Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu üyesi Sayın Yılmaz Tunç. Sayın Tunç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Sayın Tunç, anayasa değişikliğinin ilk tur oylaması Meclis Genel Kurulu'nda geçen hafta tamamlandı ve ikinci tur oylamaları da yarın başlayacak. Öncelikle ben şuradan başlamak istiyorum. Anayasa değişikliği kamuoyunda çok tartışılıyor ve şöyle bir tartışma var. Anayasa değişikliğiyle AK Parti ve hükümet rejim değişikliği yapıyor, rejim değiştiriliyor eleştiriler var. Ne diyorsunuz bu eleştirilere? Gerçekten Türkiye'de rejim mi değiştiriliyor yoksa sistem değişikliği midir?
Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ve bizleri dinleyen tüm vatandaşlarımıza gerek yurt içinden gerekse yurt dışından hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Anayasa değişikliği ile ilgili olarak ilk tur oylamalarını gerçekleştirdik. Yaklaşık bir haftadır gece gündüz meclis sabahlara kadar çalışarak ilk turu başarıyla tamamlamış olduk. İlk turda tabii anayasa değişikliğinin geneli ve maddeleri üzerinde görüşmeler ve ardından da oylamalar gerçekleştiriliyor. İkinci turda yarın başlayacak. Yarın başlayan bu turlarda da sadece önergeler ve gerekçeleri okunacak ve ardından oylamalar yapılacak. Günde 6 madde planlanıyor. 3 gün, belki 4. güne uzama ihtimali var. İkinci turu da bu şekilde inşallah başarıyla tamamladıktan sonra gerekli çoğunluk sağlanıp milletimizin huzuruna getirmek istiyoruz anayasa değişikliği teklifimizi. Tabii rejim değişikliği konusu muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin sürekli gündemde tutmaya çalıştığı bir algı yönetiminden ibaret. Bu anayasa değişikliğinin 18 maddesine baktığımız zaman, bir hukukçu olarak söylüyorum, devletin şekliyle alakalı bir değişiklik yok. Rejim devletin şeklini ifade eder. Devletimizin şekli cumhuriyettir. İlk 4 madde korunmaktadır. Üniter yapımız korunmaktadır. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devleti daha da güçlendirilen bir hükümet sistemi değişikliğiyle şu anda karşı karşıyayız. Hükümet sistemi devletin şekliyle alakalı bir husus değildir. Yasama, yürütme, yargı organlarının birbirleriyle olan ilişkilerini ifade eder. Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adı konulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin mutabakatı çerçevesi içerisinde hükümet sistemimizde bir değişiklik yapmak gereği doğmuştur. Bu da neden doğmuştur? 367 kriziyle 2007'de Cumhurbaşkanı'nı meclise seçtirmeyen bir irade vardı. Orada bir kriz ortaya çıkmıştı ve bu kriz bundan sonra Cumhurbaşkanı'nı halk seçecek yönünde bir anayasa değişikliği referandumuyla Türkiye yeni bir döneme adım atmıştı. Ve bunun ilk uygulamasını da 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerçekleştirmiştik. Ve Cumhurbaşkanı artık bundan sonra Türkiye'de halk tarafından seçilen bir kişi olarak, yürütmenin başı olarak anayasada ifade edilen ve 1982 anayasasında da geniş yetkilere haiz Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi ve diğer taraftan yine yürütmenin diğer başı olan başbakanın, hükümetin de yine halk tarafından seçiliyor olması şu anda belki bir uyum sorunu yok. Ancak geçmişte nasıl Sayın Bülent Ecevit'le Ahmet Necdet Sezer arasında, Sayın Demirel'le Sayın Çiller arasında, Sayın Özal'la Sayın Yılmaz arasında, Mesut Yılmaz arasında çıkan o uyumsuzluklar gelecekte halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıyla başbakan arasında şu sistem içerisinde çözümü mümkün olmayan krizlere yol açma ihtimali var. Yani bu ihtimali ortadan kaldırmamız gerekiyor. Şu anda böyle bir ihtimal yok. Çünkü parlamentoda AK Parti çoğunlukta, Sayın Başbakanımızla Cumhurbaşkanımız uyum içerisinde. Ancak bunun ila nihaye devam etmesi mümkün değil. O nedenle halkın seçtiği Cumhurbaşkanının konumuyla hükümet sistemi içeren parlamenter sistemle alakalı anayasamızdaki maddeler şu anda uyumsuz bir durumda. Hı hı. Yapılan işlem bu uyumu ortadan sağlayacak. İleride Cumhurbaşkanıyla Başbakan arasında krizleri ortadan kaldıracak. Yürütmeyi tek başlı hale getiren Cumhurbaşkanının başkanlığında hükümetin kurulmasını sağlayan, yasama, yürütme, yargı arasındaki kuvvetler ayrılığını daha da güçlendiren bir hükümet sistemi değişikliğinden ibaret. Kesinlikle rejim değişikliği söz konusu değil. Evet. Daha da cumhuriyet rejimine ve demokrasiye daha uygun. Çünkü ne istiyoruz? Diyoruz ki halk yürütmenin başını ve yasamayı, yani milletvekillerini doğrudan sandıkta belirlesin.
Evet.
Dolayısıyla bu cumhuriyet rejimine daha uygun bir hükümet sistemi.
Demokratik rejime daha uygun bir hükümet sistemi diyorsunuz.
Tabii ki.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında anayasa değişikliğini konuşuyoruz. Konuğumuz AK Parti Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz Tunç. Bizlere sorularınızı ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum ben. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Sayın Tunç, şimdi kamuoyunda tartışılan bir konu daha var. Bu anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın yetkileri çok arttırılıyor, meclisin yetkileri çok azaltılıyor. Bu anayasa değişikliğiyle yapılmak istenen nedir? Gerçekten meclisin yetkileri azaltılıyor mu?
Şimdi tabii bu da muhalefetin özellikle yanlış propagandasından ibaret. Özellikle meclis, komisyon ve genel kurul görüşmelerinde de bunları sık sık tekrar ettiler. Bu sistemin diktatörlüğe yol açacağını, işte tek adam yönetimine, evet, yol açacağını, meclisin yetkilerinin zayıflatıldığını iddia ettiler. Ancak gerçek bu mu? Hayır.
Evet.
Burada bu sistem güçlü yürütmeyi öngörüyor. Buna mukabil güçlü yasamayı öngörüyor ve bağımsız ve tarafsız yargıyı öngörüyor. Yani cumhuriyet rejiminin, demokrasilerin en önemli özelliği kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde anayasa değiştiği takdirde kuvvetler ayrılığı ilkesi tam anlamıyla hayata geçmiş olacak. Yasamanın yetkileri azaltılmıyor, bilakis daha da güçlendiriliyor. Cumhurbaşkanının yetkileri yürütmede tek başlılık söz konusu. Bundan sonra artık yürütme, yani Cumhurbaşkanı bakanları meclis dışından atayabilecek. Meclis dışından hükümet oluşacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın konumu ve bakanlarıyla birlikte yürütme halk tarafından doğrudan seçildiği için halka karşı siyasi sorumluluğu olacak. Ama diğer taraftan görevleriyle alakalı işledikleri suçtan dolayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da cezai soruşturmaya tabi tutulabilecek.
Peki şöyle bir şey deniliyor. Deniyor ki bu anayasa değişikliği gerçekleştiği zaman meclis hükümeti denetleyemeyecek. Meclis soruşturması olmayacak, gen soru olmayacak. Doğru mudur?
Şimdi tam tersi. Asıl şu anda Cumhurbaşkanı sorumsuzdur. Hı hı. Sadece vatan ihanetten yargılanabilir. O da belli bir çoğunlukla. Hı hı. Cumhurbaşkanının yaptığı işlemler yargı denetimi dışındadır. Hı hı. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerden şu anda Başbakan ve Bakanlar Kurulu, hı hı, sorumludur. Ama bu sistemde biz diyoruz ki Cumhurbaşkanı eğer anayasada yürütmeyle ilgili bu kadar yetkisi varsa o zaman cezai sorumluluğu da olması gerekir. Hı hı. Bu sistem Cumhurbaşkanının ve bakanların cezai sorumluluğunu, görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı cezai sorumluluğunu getiriyor. Meclis salt çoğunlukla soruşturma açabilecek. Dolayısıyla meclisin denetim yetkileri devam ediyor. Şimdi şu söyleniyor, gen soru ortadan kalkıyor. Şimdi gen soru müessesesi Parlamenter sistemde olur. Neden? Çünkü yürütme parlamentonun içerisinden çıkar. Halk başbakanı ve bakanları kendisi doğrudan belirlemez. Hı hı. Milletvekillerini seçer. Milletvekilleri arasından birinci gelen partiye göre, bazen geçmişte birinci olmayan partiye de başbakanlık verildiği oldu. Hı hı. Ya da koalisyon olur. Kimin başbakan olacağını, kimin bakan olacağını halk sandığa giderken bilemez. Evet. Ancak bu sistemde doğrudan yürütmenin başı kim olacak? Cumhurbaşkanı. Yani şu andaki başbakan ve cumhurbaşkanlığı makamı birleştirilmiş oluyor. Hı hı. Yürütmenin başı kim olacak? Bunu bilerek oyunu kullanır. Ve meclis denetimi de gen soru ve güven oyu zaten parlamenter sistemin gereği. Hı hı. Güven oyunu meclis değil, halk verecek. Çünkü 5 yılda bir halkın huzuruna gidilecek. Hı hı. Halk güven oyunu sandıkta verecek. Dolayısıyla hükümet sistemleri farklı. Yani güven oyu yok diye burada muhalefet eleştiriyor. Ama parlamentonun içerisinden çıkan bir bakanlar kurulu değil, halkın bizzat yetki verdiği, sandıkta oyunu, güven oyunu verdiği bir sistem, evet, söz konusu. Meclis araştırması devam edecek. Şu anda mevcut sistemde de var. Evet. Soru önergesi devam edecek. Yani burada işte soru önergesini kaldırıyorsunuz. Kaldırılan sözlü soru. Çünkü bakanlar parlamentodan olmadığı için, parlamentoya gelemedikleri için sadece milletvekilleri yazılı soru sorabilecekler.
Peki yeni sistemde bakanlar parlamento dışından atanacak diyorsunuz. O zaman milletvekili olan bir kişi bakan olamayacak mı?
Milletvekili olan bir kişi bakanlık görevi verilmişse milletvekilliği düşecek. Yani burada keskin kuvvetler ayrılığı var. Anladım. Şimdi gen soru müessesesine de baktığımız zaman bugüne kadar, yani demokrasi tarihimizde, meclis tarihimizde iki gen soru kabul edilebilmiş sadece. Hı hı. Şu ana kadar. Hı hı. Gen soru sadece mecliste bir politika oluşturabilmek için muhalefet partilerinin verdiği bir önergeden ibaret kalmış. Koalisyon da olsa gen sorular hep reddedilmiş. Çünkü koalisyonda da meclisteki çoğunluk siyasi hangi bakan hakkında verilmişse ve hükümeti oluşturan meclis çoğunluğu gen sorunun reddedilmesine neden oluyor. Evet. Dolayısıyla bu sistem, cumhurbaşkanlığı sistemi parlamenter sistemden daha farklı, daha keskin kuvvetler ayrılığını gerektiriyor. O nedenle gen soru müessesesi bu sistemde yok. Anladım. Gen soruyu da, güven oyunu da kim verecek? Millet verecek.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'la anayasa değişikliğini konuşuyoruz. Sayın Tunç, şöyle bir eleştiri var. Cumhurbaşkanına meclisi tek taraflı olarak ve gerekçesi olarak feshetme yetkisi veriliyor. Bu anayasa değişikliğiyle gerçekten böyle mi?
Bu fesih yetkisi de çok tartışılıyor. Yani fesih değil bu aslında. Hı hı. Cumhurbaşkanının seçimleri yenileme yetkisi. Evet. Aynı yetki meclisin de var. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı hiç sebepsiz yere durup dururken ben meclisin seçimlerini yeniliyorum demeyecek.
Diyemeyecek.
Diyemeyecek. Çünkü dediği takdirde kendisinin görevi de sona eriyor. Hı hı. Bu ne zaman uygulanabilecek? Artık içinden çıkılmaz hale gelen bir devlet kriziyle karşı karşıya kalındığında. Cumhurbaşkanı ile meclis arasındaki bir uyumsuzluk probleminin artık ileriye taşınamadığı, sistemin tıkandığı durumda Cumhurbaşkanı kendi görevini sona erdirmeyi göze de alarak bunu yapabilecek. Hı hı. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi de seçimleri yenileyerek Cumhurbaşkanı'nın görevini sona erdirebilecek. Yani bundan hiç kimse
aslında
bahsetmiyor.
Aslında Cumhurbaşkanı'nın meclis seçimlerini belli şartlarda yenileme yetkisi var mevcut anayasamızda.
Mevcut anayasamızda var. 7 Haziran'da evet, hükümet kurulamayınca, hı hı, bu yenilemeyi kanunen anayasamızın...
O zaman şimdi Cumhurbaşkanı'na verilmiş olan meclis seçimlerini yenileme etkisi meclise de tanınmış oluyor. Cumhurbaşkanı seçimlerini
bu
yenileme etkisi.
Bu birlikte
gerekiyor.
Seçime gitme ilkesi. Evet. Hı hı. Yani sistem tıkandığında birlikte seçime
gidilerek...
Yani tek
taraflı bir fesih yetkisi.
Bu şudur. Cumhurbaşkanıyla hükümet arasında ya da meclis arasında bir kriz çıktığında, bu kriz artık çözülemeyecek bir noktaya geldiğinde nasıl aşılacak? Hı hı. Bir hakem lazım. Evet. Kim bu hakem? Millet. Hı hı. Millete gideceğiz. Millet diyecek ki bu krizin sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır. Evet. Sandıkta bunun hesabını soracak. Hı hı. Ya da bu krizin sorumlusu yasamadır, meclistir. parlamentoyu yeniden şekillendirecek. Evet. 2001 krizinde Cumhurbaşkanı ile hükümet arasında bir problem çıktı. Anayasa kitapçığı fırladı. Evet. 2001'de ekonomik kriz bir gecede insanlarımızı fakirleştirdi. Şimdi bu krizin sorumlusu o günkü hükümete göre Cumhurbaşkanı'ydı. Cumhurbaşkanına göre hükümetti. Dolayısıyla böyle bir krizde hesap kime soruldu? Cumhurbaşkanı yerinde kaldı. Evet. Parlamento yeniden seçime gitmek zorunda kaldı ve yeniden parlamento şekillendi. Ama eğer o günkü cumhurbaşkanındaysa eğer sorun, Ahmet Necdet Sezer anayasa kitapçığını fırlattığında sorun ondan kaynaklanıyorsa onun hakemliğini kimse yapamadı. Ama şimdi birlikte seçime gidilerek hakem millet, millet en doğru kararı verir. Kimse o krizin, o devlet krizinin sorumlusu millet sandıkta bunun
faturasını keser.
Dolayısıyla bu tek taraflı Cumhurbaşkanı işte aklına geldi meclisi feshediyorum. Böyle bir şey yok. Çünkü meydan meydan dolaşmış. Halkın %50'den fazla oyunu almış ve Cumhurbaşkanı seçilmiş. Durup dururken kendi görevi sona ereceğini bile bile meclisin görevini sona erdirecek. Bu kolay kolay yapılabilecek bir şey değildir. Meclis de 360 çoğunluk sağlarsa Cumhurbaşkanı'nın ve kendi seçimleriyle beraber Cumhurbaşkanı'nın görevini de sona erdirebilecek. Dolayısıyla burada bir denge denetim mekanizması var. Evet. Yani bir uzlaşma rejimi aslında Cumhurbaşkanlığı sistemi. Cumhurbaşkanı'yla yasamanın, meclisin uzlaşmasını gerektiren denge, denetim, kontrol mekanizmalarını barındıran bir sistem.
Evet. Değerli dinleyiciler, satır arası programına kısa bir ara veriyoruz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası programı devam ediyor. Anayasa değişikliğini konuşuyoruz. Konuğumuz AK Parti Bartın Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu üyesi Sayın Yılmaz Tunç. Soru ve görüşleriniz için telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Sayın Tunç, anayasa değişikliğinde tartışılan bir konu daha var. Cumhurbaşkanının partili olup olmaması meselesi. Bu anayasa değişikliğiyle artık Cumhurbaşkanı partili olabilecek. Daha önce partisiyle ilişiği olamaz şeklinde bir düzenleme vardı. Bu düzenleme kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı partili olursa tarafsızlığını kaybeder şeklinde bir eleştiri var. Bu eleştirilere ne diyorsunuz?
Ya tabii burada Cumhurbaşkanının partili olması meselesi tarafsızlığıyla alakalı bir konu değil. Hı. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır diyoruz. Hı hı. Siyasi partiler olmadan örgütlenme, aday gösterme, seçim kampanyaları yapma tabii ki mümkün değil. Dolayısıyla siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmez unsurlar. Yeni sistem artık yürütmeyi tek başlı hale getiriyor. Hı. Yürütmeyi tek başlı hale getirdiği için bu ülkeyi yönetecek 5 yıllığına halktan yetki alacak kişiyi aday gösterecek olan da siyasi partiler. Hı hı. Evet, 100 bin imzayı toplar, aday olabilir. Bu tabii ki kolay bir şey değil. Bir kişinin çıkıp 100 bin imza toplayıp ben Cumhurbaşkanı adayım demesi yapıyorsa o da aday olabilir. Hı hı. Ancak burada yine siyasi partiler ön planda olacak. Siyasi partiler kendi adaylarını belirleyecekler. Ve dolayısıyla propagandayı da kendi partisiyle birlikte götürecek. Hı hı. Dolayısıyla bir partinin üyesi olarak, bir partinin gösterdiği kişi olarak seçilecek ve seçildikten sonra da eğer halkın %50'sinin oyunu alıyorsa artık bütün ülkenin başkanı, cumhurbaşkanı olacak. Hı hı. Yani yürütmenin başı olacak, ülkeyi yönetecek. 5 yıl iyi yönetirse İkinci 5 yıllık için tekrar seçilebilecek. Hı hı. 2'den sonra seçilemeyecek. En fazla 2 dönem seçilebilecek. Dolayısıyla siyasi partilerin aday göstermeden itibaren seçim kampanyasıyla birlikte buradaki rolleri artıyor. Hı hı. Dolayısıyla göreve geldikten sonra da siyasi partisiyle ilişiğinin kesiliyor olması sadece kağıt üstünde kalabilecek bir şey. Hı hı hı. Çünkü neticede bir siyasi partinin adayı olarak oraya seçilmiş. Bu tarafsızlık uygulamalarıyla alakalı tarafsızlıktır. Göreve geldikten sonra eğer tarafsız davranmıyorsa yine onun faturasını sandıkta millet ona kesecektir.
Evet.
Ama tarafsız davranıyor ve halka hizmet noktasında gerekli hassasiyeti en tarafsız bir şekilde gerçekleştiriyorsa zaten mesele budur. Hı. Önemli olan millete hizmettir. Hı hı. Dolayısıyla burada siyasi partilerin rolü artıyor. Siyasi partilerin rolü artması demokrasinin zenginleşmesi, güçlenmesi demektir. Evet.
Peki Sayın Tunç, muhalefet partilerinden şöyle bir eleştiri de geliyor. Diyorlar ki bu anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan için getiriliyor. Gerçekten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için mi getiriyorsunuz bu sistemi?
Kesinlikle bu da yanlış. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda devletin en tepe noktasında. Cumhurbaşkanı.
Evet.
Bütün yetkiler elinde. Hı hı. Halkın %52 oyuyla seçilmiş ve şu anda hiçbir sıkıntı yok. Hı hı. Yani yasamayla ilgili görevleri var, yargıyla ilgili görevleri var, yürütmeyle ilgili görevleri var. Bakanlar Kurulu istediği zaman toplayabiliyor. Hı. İstediği kanunu çıkarabilir. Çünkü parlamentoda kurucusu olduğu parti çoğunlukta. Dolayısıyla aslında en son isteyecek yasama, yürütme, yargının keskin bir şekilde birbirinden ayrılmasını gerektiren bu cumhurbaşkanlığı sistemini aslında en son isteyecek kişi olması gerekir. Çünkü tüm yetkiler şu anda elinde.
Evet.
Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı sisteminde ne gelecek? Şu anda sorumsuzken sorumlu hale gelecek.
Evet.
Cezai sorumluluğu gelecek. Meclis soruşturabilecek. Kanun teklif etme yetkisi olmayacak. Çünkü bu yetki münhasıran mecliste olacak.
Evet.
Dolayısıyla bütçe konusunda yine meclise muhtaç olacak. Bütçeyi evet yürütme olarak hazırlayacak. Ancak meclis onaylayacak.
Evet.
Meclisin onaylamadığı durumda da icraat yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bütçede meclise muhtaç olan, kanun teklif etmede meclise muhtaç olan ve cezai görevleriyle ilgili işlediği suçlardan dolayı cezai soruşturma getirilen bir sistemin diktatörlük olması ya da Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle kendisi için istiyor olması tamamen bir algı yönetiminden
evet.
ibarettir. Gelecek nesiller için istiyoruz. Ülkemiz
mesele o zaman Tayyip Erdoğan meselesi
kesinlikle
değil.
Kesinlikle değil. Tayyip Erdoğan meselesi değil. Gelecekte ülkemiz, çocuklarımız krizlerle karşı karşıya kalmasın. Milletimiz sandıkta doğrudan kendini yönetecek kişileri belirlesin. Evet. Halkın kendi kendisini yönetmesi değil midir cumhuriyet?
Evet.
İşte cumhuriyet rejimini daha da güçlendiren, hukuk devleti ilkesini daha da güçlendiren, yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını daha da güçlendiren hükümler içeren bir değişiklik.
Yargı
bunu geleceğimiz için istiyoruz.
Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına getirdiğiniz sözü, o konuda da çok eleştiriler var. Deniyor ki artık yargı Cumhurbaşkanı'nın emri altına giriyor. Bütün yargı, yüksek yargı organlarının başkanlarını Cumhurbaşkanı atayacak. HSK üyelerinin tamamını Cumhurbaşkanı atayacak. Yargı tarafsız ve bağımsızlığını kaybedecek. Doğru mudur?
Şimdi muhalefetin konuşmacıları, Meclis Genel Kurulu'nda da dinledik onları. Hep böyle diktatörlük, işte dikta, hı hı. Tek adam yönetimi, hep slogan içeren konuşmalar gerçekleştirdiler. Keşke maddelerle ilgili tek tek ayrıntıları gündeme getirselerdi ama bunu getirmek çok işlerine gelmedi. Çünkü getirildiğinde gerçek ortaya çıkıyor.
Evet.
Şimdi Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamını Cumhurbaşkanı atayacak şeklinde bir cümleyi atıyor ortaya. Nasıl Cumhurbaşkanı atayacak?
Hı hı.
Yani bu anayasa değişikliği teklifinde Anayasa Mahkemesi üyelerinin atanmasıyla ilgili ne var? Nedir? Askeri yargı kaldırıldığı için.
Şu anda Anayasa Mahkemesi üyelerini kim atıyor?
Askeri yargı kaldırıldığı için iki askeri yargıdan gelen üye üyelikten çıkarılmış oluyor. Anayasa Mahkemesi'nin şu anda 17 üyesi var. 15'e düşüyor. 2 askeri yargı üyesi kalktığı için. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın atamasıyla alakalı şu anda bir değişiklik var mı Anayasa Mahkemesi üyeleriyle alakalı teklifte yok.
Ya şu anda şimdi Cumhurbaşkanı şu anda, atıyor zaten. Yeni şu anda, sistemde de Cumhurbaşkanı atamaya devam
Anayasa
edecek.
Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 3 tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi evet. seçiyor. Hı hı. Bunları da öyle Türkiye Büyük Millet Meclisi sokaktan tuttuğu gibi seçmiyor.
Doğru.
Hı. Nasıl seçiyor? Sayıştay'ın seçtiği 2 kişi, baro başkanlarının seçtiği 1 avukat. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçeceği 3 üye. Cumhurbaşkanı nasıl seçiyor? Evet, Cumhurbaşkanı 15 üyeden 12'sini sonuçta seçiyor. Ama bu 12'sini kendisi belirleyemiyor. Nasıl belirliyor? 3'ü Yargıtay'dan seçilerek geliyor. İkisi Danıştay'dan seçilerek geliyor. 3'ü üniversitelerden YÖK'ün belirlediği kişiler arasından seçiyor. Yani YÖK'ün, Yargıtay'ın, Danıştay'ın belirlediği, kendi aralarında yaptığı seçimden sonra Cumhurbaşkanı bu sonuca göre belirliyor. Sadece 4 üyeyi doğrudan seçiyor. O 4 üye de birinci sınıf hakim ya da avukatlar arasından seçiyor. Birinci sınıf hakim 15-20 yıllık meslekte tecrübe sahibi kişiler arasından seçebiliyor. Yani doğrudan Anayasa Mahkemesi üyesini 4 kişiyi belirleyebiliyor. Onu da birinci sınıf hakimler arasından olacak. HSYK'ya baktığımız zaman da yine Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşumuyla alakalı 2010 Anayasa Değişikliği gerçekleştirmiştik. 2010'da siz bu değişiklikleri yaptınız ve yargı işte belli bir grubun eline geçti. FETÖ terör örgütü yargı alanında etkinliğini artırdı. Bunun sorumlusu AK Parti'dir şeklinde kamuoyunu yanıltan CHP sözcüleri var. Bunun da işin gerçeği şudur. 2010 Anayasa Değişikliği yapılırken ki o atmosferi hatırlayalım. O günkü HSYK'nın her gün siyasi açıklamalar yapan bir HSYK ve bu HSYK'nın yeniden yapılandırılmasıyla alakalı bir anayasa değişikliği gerçekleştirildi. Orada bizim düşüncemiz şuydu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belli bir grubun elinde olmasın. Nasıl olsun? Hakim ilk derecede görev yapan hakim ve savcılarımız da kendi yüksek kurulları için oy kullanabilsinler ve orada temsil edilsin onların görüşleri dedik. Hem yüksek yargıdan hem ilk derece mahkemelerinden temsil edilsin. Ancak bu yapılırken şu olsun. Her hakim ve savcı yalnızca bir adaya oy versin ki çoğulcu bir yapı oluşsun. Niyetimiz buydu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve Anayasa Mahkemesi her bir hakim savcı yalnızca bir adaya oy verecek kelimesini oradan çıkardı ve seçimler liste usulü gerçekleşince bir grup liste halinde seçilmiş oldu. Şimdi biz bu yargıda gruplaşmayı ortadan kaldıracak bir değişiklik gerçekleştiriyoruz. Yargıda gruplaşmayı ortadan kaldıracak bir değişiklik. Hakimlerimiz, savcılarımız adliyelerde bu seçimler nedeniyle bir takım gruplaşmalar söz konusu oluyordu. Ve bu sıkıntıların ortadan kaldırılması gerekiyordu. Şimdi bunu ortadan kaldıran bir değişikliği gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı 4 üyeyi doğrudan seçecek. Ama nasıl seçecek? 3'ünü adli yargıdan, birinde idari yargıdan, yine birinci sınıf hakim ve savcılar arasından seçecek. Geriye kalan 7 üyeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi de 3'ünü Yargıtay üyeleri arasından, birini Danıştay üyeleri arasından, 3'ünü de hukukçu öğretim üyeleri ya da avukatlar arasından seçecek. Yani burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasamanın etkisi azaltılıyor diyenler, bakın HSYK'da da 22 üye, sayısı 11'e, Adalet Bakanı ve Müsteşar'la birlikte 13, 11 seçilen üyesi var. Bunun 7'sini Türkiye Büyük Millet Meclisi belirleyecek. Dolayısıyla burada da yargının şekillenmesinde, millet adına karar veren yargının şekillenmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rolü artmış oluyor. şu söyleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte adayları Cumhurbaşkanı belirleyeceği için milletvekili adaylarını yasama çoğunluğu ona ait olacak. Dolayısıyla yasama çoğunluğu elinde bulunduğu için yargı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göre şekillenecek gibi bir eleştiri var. Şimdi şuna dikkat edelim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve meclis seçimleri 5 yılda bir yapılıyor. Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimleri 12 yıl. Bir üyenin görev süresi 12 yıl. Evet. Dolayısıyla HSYK'nın görev süresi 4 yıl. Yani Cumhurbaşkanlığı, yasama, meclis, HSYK, Anayasa Mahkemesi aynı anda seçilse onların gerekçesi doğru olabilir. Evet. Ama aynı anda seçilmiyor ki. Hı hı. Dolayısıyla yasamanın şekillenmesi farklı tarihlerde oluyor. HSYK'nın atamaları farklı tarihlerde, Anayasa Mahkemesi'nin farklı tarihlerde. Dolayısıyla burada sadece belli bir görüşe mensup kişilerin seçilmesi değil, çoğulcu bir yapının yargıda da milletin temsilcilerinin belirlediği isimler, millet adına karar verecek yargı mensupların, milli iradenin temsilcileri tarafından belirlenmesinde de hiçbir mahsur yok.
Bir de bu pakette askeri yargıyla ilgili önemli düzenlemeler de var. Onlardan da bahseder miyiz?
Askeri yargının yargı birliği ilkesi gereğince kalkması yıllardır zaten savunuldu.
Evet.
Askeri yargının kalkması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, bütün partiler, AK Parti'de, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda da mutabıktılar.
Hı hı.
Ve bu anayasa değişikliğiyle askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri mahkemeler kalkıyor. Yalnız askeri disiplin mahkemeleri, askerin kendi içerisinde disiplin mahkemeleri devam ediyor. Disiplin mahkemeleri dışında diğer askeri yargıyla ilgili hususlar kalkıyor. O görevlere artık Yargıtay ve Danıştay'da kurulacak ilgili daireler tarafından bakılacak.
Yani o zaman sivilleşme ve demokratikleşme yönünde önemli bir
hem adım. Askeri yargının kalkması noktasında sivilleşme, hem de Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısında yapılan değişiklikler, yine sivilleşmeyi sağlayan değişiklikler. Olağanüstü hal yönetimi ve sıkı yönetimle alakalı maddeler var. Sıkı yönetim tamamen kaldırılıyor anayasamızdan. Olağanüstü halle ilgili düzenlemeler de yine demokratik hukuk devleti ilkesine uygun bir şekilde yeniden tanzim ediliyor.
Bir de şu anda Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili düzenlemeler kamuoyunda tartışılıyor. Deniyor ki Cumhurbaşkanlığı her konuda kararname çıkarabilecek. Gerçekten öyle bir düzenleme var mı?
Kesinlikle öyle bir düzenleme yok. Cumhurbaşkanı yürütmeyle ilgili kararname çıkarabilecek.
Evet.
Şu anda da çıkarabiliyor zaten. Yürütmeyle ilgili çıkardığı bu kararnameler temel haklarla ilgili, siyasi haklarla ilgili olamayacak. Dolayısıyla kanuna aykırı da olamayacak, anayasaya aykırı da olamayacak. Eğer meclis, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle meclisin çıkardığı kanun birbiriyle çelişiyorsa kanun uygulanacak. Eğer bir konuda kanun çıkmış ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelmişse orada artık Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden söz edemeyeceğiz, kanundan söz edebileceğiz. Cumhurbaşkanı kararnameleri yargı denetimine açık olacak.
Hı hı.
Cumhurbaşkanının yapmış olduğu işlemler yargı denetimine açık olacak. Şu anda bunların hiçbirisi açık değil yargı denetimine.
Evet.
Ama bu sistemle yargı denetimine açık hale getiriyoruz. OHAL kararnameleri şu anda yayınlanan, resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren kararnameler meclise gönderiliyor. Meclis bunları görüşmezse yürürlüğe devam ediyor.
Hı hı.
Ama meclis şu anda getirdiğimiz sistemde 3 ay içerisinde görüşmezse, yani kanun haline getirmezse meclis bunu,
hı hı,
hükümsüz hale geliyor. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler hukuk devleti ilkesini güçlendiren düzenlemeler. Ama bakıyoruz muhalefet partileri, özellikle CHP ve HDP, ikisi birlikte olmuş. Anayasa değişikliğinin bu getirdiği 18 maddenin hukuk devletini ilkesini güçlendiren, yargı bağımsızlığını daha da güçlendiren, tarafsızlığını sağlayan, yürütmeyi güçlendiren, istikrarı sağlayan, diğer taraftan yasamayı da daha da güçlendiren bu sistemin maddeleriyle ilgili hep çarpıtma peşinde. Tabii bu süreçte biz milletimize bunları anlatacağız.
Son sorumu sormak istiyorum Sayın Tunç. Bu anayasa değişikliği paketi meclis genel kurulunda yarın görüşülecek. Referandum ne zaman yapılacak ve ne sonuç bekliyorsunuz referandumdan?
Şimdi tabii bu takvim meclisteki görüşmeler tamamlandıktan sonra onay için Cumhurbaşkanımıza gidecek. Hı hı. 330 ile 367 arasındaki çoğunlukla kabul edildiğinde zorunlu referandum var. 367'nin üstünde kabul söz konusu olduğunda ise Cumhurbaşkanı istediği zaman referanduma götürebilir ama bu açıklandı. 367'nin üstüne çıksa da referanduma gideceğimizi zaten açıklamıştık ve buna milletin karar vermesi gerektiğini söylemiştik. Milletimize ne zaman gelir? Meclisten geçtikten sonra Cumhurbaşkanımızın onay süreci, resmi gazetede yayınlanması ve o süreden sonra 60 günlük bir süre var. Hı hı. O da Nisan ayına denk gelir. Hangi haftasına denk gelir? Tabii ki onu şu anda kestirmek mümkün değil. Ama özetle şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı sistemi güçlü meclisi öngörüyor. Güçlü yürütmeyi öngörüyor. Ve güçlü yürütme de istikrar demek. Ülkemiz istikrarın sağlandığı tek başına iktidarlar döneminde büyük atılımlar sağladı. AK Parti döneminde, Özal döneminde, Menderes döneminde ülkemiz gelişti, kalkındı. Halkın refahı o dönemlerde arttı. Ama koalisyon dönemlerinde hep geriye gittik. Koalisyonlar ekonomik krizlere sebep oldu. Koalisyonlar güvenlik sorunlarına yol açtı. Koalisyonlar siyasi krizlere neden oldu ve ülkemize zaman kaybettirdi. Şimdi artık bu zamanı kaybetmek istemiyoruz. Türkiye artık istikrar üreten bir hükümet sistemine adım atsın istiyoruz. Bu da Cumhurbaşkanlığı sistemi. İstikrar beraberinde kalkınmayı hızlandıracak. Halkımızın refahının artmasını, ekonomimizin daha da hızlı gelişmesini sağlayacak. Bu hükümet sistemine inşallah ülkemiz geçer. Geçtikten sonra da hem cumhuriyetimiz güçlenir, hem demokrasimizin çıtası yükselmiş olur, hem de hukuk devleti ilkesi daha da tahkim edilmiş olur.
Sayın Tunç, çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk
olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Ben Bilal Çetin ve yapımdaki arkadaşlarım Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımda Recep Özdemir ile birlikte Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Satır arası.